Kitabın adı Bu Denbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 35. ayrım. Uyanık bir insan olan berberle yapılan bu küçük küçük sabah konuşmaları, sürekli düşünmek, konuşmak, pazarlık etmek, yazmak, hesap yapmak ve gidip gelmelerle geçen hareketli günlere bir başlangıç oluşturuyordu. Thomas Bu Denbrock yaptığı geziler, geniş bilgi birikimi ve her şeye olan ilgisi sayesinde çevresinde ufku geniş biri olarak tanınıyordu. İçinde bulundukları ekonomik durumun yetersizliğini ve kapasite darlığını ilk sezenlerden biriydi kuşkusuz. Büyük ülkesinde ihtilal yıllarının toplum yaşamına getirdiği ekonomik canlılığı bir uyuşukluk dönemi, bir durgunluk ve geriye dönüş dönemi izlemişti. Ve bu durum insanların düşüncelerini köreltmişti. Ama o insanların hareketlerindeki sembolik anlamdan kendisine bir gerçeklik payı çıkarmasını bilen, istemek, başarmak, coşku ve atılım gibi özellikleri olan, kendisinin de ilk sıralarda yer aldığı baba kentinin soylu halkına ve babasının adının yaşatılmasına ve kendisine miras kalan firmanın armasının korunmasına hizmet edecek bir zekaya ve yaratıcı ruha sahipti. Şirketini büyütmek ve güçlendirmekten başka bir şey düşünmeyen, aynı zamanda da yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen ve işini ciddiye alan akıllı ve hırslı bir insandı. Konsul Bu Denbrock, Uşak Anton'un hizmetinde yemek odasında sabah kahvaltısını yapar yapmaz, sokağa çıkmak için hazırlandı ve doğruca Mengstrasse'deki bürosuna gitti. Orada bir saatten daha uzun süre oyalanmadı. Acele acele 2 ya da 3 mektup ve telgraf yazdı. Şu ya da bu konuda emirler verdi. Kocaman çarkın dönmesi için çalışanların arasında dolaşarak onlara heyecan verdi ve daha sonra denetim işini Bay Marcus'un güvenilir gözlerine bıraktı. Oturumlara ve toplantılara katılıyor, konuşmalar yapıyor, pazar yerindeki gotik tarzı kubbenin altındaki borsada vakit geçiriyor, limanda denetim amacıyla dolaşıyor, silolara uğruyor ve bir armatör olarak kaptanlarla görüşmeler yapıyordu. Sonra annesi Bayan Konsul Bu Denbrock'la kahvaltı ediyor ve Gerda ile öğle yemeği yiyip yarım saat kadar divana uzanıp prosunu tüttürüyor ve gazetesini okuması dışında akşamın geç saatlerine kadar bir sürü işle uğraşıyordu. Ticaret ya da gümrük, vergi, inşaat, demiryolu, posta ve yoksulları koruma gibi işler yapıyordu. Aslında kendisine çok uzak olan ve genelde bilim adamlarını ilgilendiren konularda da bilgisi vardı. Özellikle maliye işlerinde büyük bir yetenek olduğunu kısa sürede göstermişti. Konsul Bu Denbrock sosyete yaşamından uzak kalmamaya da büyük özen gösteriyordu. Gerçi bu ilişkilerde dakiklik konusunda iyi bir sınav vermiyordu. Gece tuvaletini giymiş karısı Gerda'yı ve kapının önünde harekete hazır duran arabayı yarım saat beklettikten sonra son anda yetişir ve "Pardon Gerdacığım, şu işlerden kurtulamadım" der ve soluk soluğa frakını giyerdi. Ama gittikleri akşam ziyafetlerinde, balolarda ve gece toplantılarında herkese sıcak ilişki kurar, sohbet sırasında yaptığı esprileriyle kendisini sevdirmesini bilirdi. Kendisi ve karısı da verdikleri partilerde öteki ailelerin gerisinde kalmıyordu. Bu Denbrockların mutfağı ve mahzeni herkese örnek gösteriliyordu. İkramda bulunmayı seven, konuklarıyla yakından ilgilenen, çok dikkatli bir ev sahibi olarak herkese seviliyor ve sayılıyordu. Kadeh tokuştururken yaptığı esprilere belli bir düzeyin üstündeydi. Ama o Gerda ile geçirdiği sessiz geceleri daha çok seviyordu. Prosunu tüttürerek karısının keman çalışını dinliyor ya da onun seçtiği bir kitaptan birlikte Almanca, Fransızca ve Rusça öyküler okuyordu. Thomas Bu Denbrock işte böyle çalışıyor ve başarıyı kovalıyordu. Kentteki saygınlığı giderek artıyordu. Sahibi olduğu firma, kardeşi Christian'ın yeni kurduğu iş için yüklü miktarda para çekmesine ve Tony'nin ikinci evliliği için yapılan harcamalara karşın en parlak yıllarını yaşıyordu. Ama bütün bunlara rağmen, zaman zaman cesaretini kıran, düşünme esnekliğini engelleyen ve keyfini kaçıran bazı şeyler de vardı yine de. Hamburg'da bulunan Christian'ın ortağı Bay Burmester daha 58 yaşındayken bu yılın ilkbaharında ani bir kalp krizi sonucu ölmüştü. Mirasçıları firmadaki sermayelerini çekmişlerdi. Konsül sermayesi birden ve büyük ölçüde eksilen bir firmayı ayakta tutmanın ne kadar zor olduğunu bildiği için kendi hissesiyle yola devam etmemesi konusunda kardeşini yeniden uyardı. Ama Christian şirketi kendi olanaklarıyla sürdürmek için direndi. HCF Burmester ve ortağı firmasını bütün alacak ve borçlarıyla üzerine aldı. Bunun çok kötü sonuç vereceğinden korkuluyordu. Konsülün Riga'daki kız kardeşi Clara'nın da sağlık durumu iyi değildi. Rahip Tibertius'la yaptığı evlilikten çocuğunun olmaması o kadar da önemli değildi. Çünkü Clara Bu Denbrock hiçbir zaman çocuk istememişti ve annelik yeteneği olmadığına da kuşku yoktu. Fakat kendisinin ve kocasının mektuplarından anlaşıldığına göre sağlık durumu çok kaygı vericiydi. Genç kızken çektiği baş ağrıları zaman zaman yeniden ortaya çıkıyor ve dayanılmaz acılar veriyordu. Bütün bunlar Konsul Buddenbrook'u çok tedirgin ediyordu. Onu tedirgin eden üçüncü konu da Buddenbrook'ların adının kuşaktan kuşağa devam etmesi sorununun hala aşılamamış olmasıydı. Gerda zaman zaman kendisine yöneltilen bu soruyu duymak istemediğini belli eden bir umursamazlıkla geçiştiriyordu. Thomas duyduğu acıyı açığa vuramıyordu ama yaşlı annesi Konsul Buddenbrook bu konuyla ilgilenme gereği duydu ve aile doktoru Grabow'u bir kenara çekerek ''Doktor, aramızda kalsın. İstiyorum ama hala bir şey yok değil mi?'' Kreuth'ta biraz dağ havası ve Glücksburg'da ya da Travemünde de biraz deniz havası iyi gelmez miydi, ne dersiniz? Doktor Grabow, o çok sevdiği ünlü reçetesi, sıkı bir perhis, biraz güvercin eti, biraz da francala bu durumda pek yararlı olamayacağından Pyrmont ve Schlangenberg kaplıcalarını önerdi. İşte Thomas Buddenbrook'un duyduğu üç kaygı bunlardı. Ya Tony? Zavallı Tony'nin durumu? Kısım 8. Tony mektubunda şunları yazıyordu. Bizim hizmetçiye köfte deyince anlamıyor. Çünkü burada tuhaf bir adı var. Karnabahar için öyle bir sözcük kullanıyor ki hiçbir Hristiyan bununla karnabahar kastettiğini kolay kolay anlayamaz. Kavrulmuş patates deyince de yine bir şey anlamıyor ve ben kavrulmuş patates deyince ne diye aptal aptal yüzüme bakıyor. Çünkü burada kavrulmuş patates yerine patates kavurması diyorlar. Ne buyurmuştunuz yerine de ne diyorlar. Bu ikinci hizmetçim. Katya adındaki ilk hizmetçiyi hemen kabalaşmaya başladı diye kovdum. Belki de kabalaştığını sandım. Düşünüyorum da yanılmış da olabilirim. Çünkü burada insanların gerçekten kaba mı yoksa dostça mı davrandıkları tam olarak anlaşılmıyor. Şimdiki hizmetçimin adı Babet. Burada Babet diye çağırıyorlar. Güney'e özgü hoş bir görünüşü var. Siyah saçlı ve siyah gözlü bir kız. Öyle güzel dişleri var ki insanın kıskanası geliyor. Her isteğimi yerine getiriyor ve bizim oranın yemeklerinden bazılarını benim tarifim üzerine yapıyor. Örneğin dün üzümlü kuzu kulağı pişirdi ama da bu benim canımı sıkılmasına neden oldu. Çünkü permaneder bu sebzeyi pişirttiğim için bana çok kızdı. Oysa içindeki üzümleri çatalıyla bir bir aldı ve bütün gün benimle hiç konuşmadı. Kendi kendine homurdanıp durdu. İşte böyle sevgili anneciğim, hayat her zaman kolay değil. Ne var ki Tony'ye hayatı zehir eden yalnızca köftenin başka türlü söylenmesi ve kuzu kulağını permanederin beğenmemesi değildi. Balaylarının daha ilk haftalarında hiç beklemediği, hiç ummadığı, akıl sır erdiremediği bir olay gelmişti başına. Bir türlü üstesinden gelemediği, bütün neşesini alıp götüren bir olay, bir şok. Bu olay şuydu. Permaneder çifti Münih'te yaşamaya başlayalı birkaç hafta olmuştu ki, Konsul Buddenbrook kız kardeşine vasiyetnamede ayrılmış olan Drahoma'yı, yani 51 bin markı gulden üzerinden gönderdi ve para doğruca Permaneder'in eline geçti. Bay Permaneder bu parayı verimli bir işe yatırdı ama daha sonra hiç çekinmeden ve yüzü bile kızarmadan eşine şunları söyledi. Tonel, Tony'ye Tonel diyordu. Toner, bu para bana yeter. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Artık çok yoruldum. Tanrı aşkına yeter artık. Biraz da dinleneyim. Evin alt katını ve ikinci katı kiraya veririz. Birinci kat bize yeter ve oldukça da güzel bir yer. Domuz bacakları pişirir yeriz. Öyle gösterişli bir yaşam sürmemiz gerekmiyor. Akşamları bizim Hofbräu'sa bira içmeye giderim. Hava atmayı seven biri değilim ve öyle çok para kazanmayı da düşünmüyorum. Artık bundan böyle hayatımı yaşamak ve rahat etmek istiyorum. Yarından itibaren işi bırakacağım ve hayatımı yaşayacağım. Tony, permaneder diye haykırdı. Bay Grünlich'in adını söylerken haykırdığı günden beri ilk defa gırtlağını böylesine zorlamıştı. Fakat Bay Permaneder umursamaz bir tavırla yeter artık sus diye yanıt verdi. Sonra bir kavga başladı aralarında. Bir ailenin mutluluğunu bütünüyle sarsacak olan şiddetli ve ciddi bir kavga. Sonunda Permaneder kazandı. Tony'nin ateşli direnişi Permaneder'in rahatına düşkünlüğü karşısında sonuçsuz kaldı. Sonuç Bay Permaneder'in şerbetçi odu ticaretine yatırdığı sermayeyi çekmesi oldu. Artık Bay Noppe kartvizitin üstüne yazdığı ortağı sözcüğünü mavi kalemle çizebilirdi. Arkadaşlarının çoğu gibi akşamları Hofbräu'sa gidip kağıt oynayan ve 3 litre bira içen Permaneder'in bütün işi gücü ev sahibi olarak kira artışı yapmak, kira toplamak ve bir köşede sakin sakin oturup hisse senedi kuponları kesmekti. Bu durum doğal olarak Bayan Konsül'e de bildirilmişti. Fakat Bayan Permaneder, kardeşi Thomas Buddenbrook'a bu konuda yazdığı mektuplarda çektiği acıyı açıkça belli ediyordu. Zavallı Tony, korktuğundan daha da beteri gelmişti başına. Bay Permaneder'in ilk kocası gibi atılımcı biri olmadığını önceden biliyordu. Fakat eşinin bütün umutlarını boşa çıkaracağını, Buddenbrook'lardan bir kızla evlenmekle yükleneceği sorumlulukları, Nişandan bir gece önce Ida Jung bana söylediklerini böylesine çabuk unutacağını hiç beklememişti. Kalbi çok kırılmıştı ve ailesine yazdığı mektuplardan yazgısına boyun eğdiği anlaşılıyordu. Tony kocasıyla ve okula giden kızı Erika ile oldukça tek düze bir yaşam sürdüğünü, bütün gün ev işleriyle uğraştığını, alt kat ve ikinci katta oturan kiracılarla ve Marian Plast'ta oturan Niederpurlarla arkadaşlık ettiğini, yakın dostu Eva ile birlikte ara sıra saray tiyatrosuna gittiğini yazıyordu mektuplarında. Çünkü Bay Permaneder böyle etkinliklerden hoşlanmazdı. Çok sevgili Münih'in de 40 yıldan daha uzun bir süredir yaşayan Permaneder'in resim müzesinden adımını içeri attığını gören olmamıştı. Günler geçip gidiyordu. Bay Permaneder bu Denbrock'ların gönderdiği çeyiz parasını alır almaz kendisini emekli edince Tony'nin bütün neşesi kaçmıştı. Yeni yaşamıyla ilgili bütün umutları yıkılmıştı. Bir başarı, heyecan uyandıran bir gelişme haberi gönderemeyecekti ailesine. Şimdi olduğu gibi kaygısız ama kıt kanaat geçinen ve pek saygın olmayan sıradan bir yaşam sürecekti ömrünün sonuna kadar. Bu onu bunaltıyordu. Özellikle bu can sıkıcı ruh halinin güne Almanya yaşam koşullarına uyum sağlamasını zorlaştırdığı eve yazdığı mektuplardan açıkça anlaşılıyordu. Bu konularda az da olsa uyum sağlıyordu. Hizmetçilerin ve eve eşya getiren işçilerin dilinden anlamasını öğrenmişti. Köfte yerine onun yöresel adını söyleyebiliyordu ve bu ne iğrenç şey böyle diyen kocasına sebze çorbası yapmaktan vazgeçmişti. Ama bu yeni memleketinde pek çok bakımdan bir yabancıydı yine de. Çünkü bu Denbrock ailesinin bir kızı olduğunu hiç kimsenin umursamaması ona sürekli bir alçalma duygusu veriyordu. Bir elinde bir litrelik kocaman bir bira kupası, öteki elinde tuttuğu kara bir turpla herhangi bir duvarcı ustasının caddede karşısına dikilip ''Sayın komşum, bana saatin kaç olduğunu söyler misiniz?'' diye Bavyera ağzıyla sorduğunu mektuplarında anlatırken, çektiği bunca acıya rağmen öfkeli ses tonu açıkça belli oluyordu. Başını geriye atıp adama ne yanıt veriyor ne de yüzüne bakıyordu. Aslında onu yabancılaştıran şey, buradaki insanların ona sıradan birisi gibi davranmaları ve daha az değer vermeleri değildi. Münih'in bu hareketli yaşamına ayak uyduramadı. Münih gibi büyük bir kentin havası, boş boş dolaşan sanatçılarla ve yurttaşlarla dolu, biraz da yozlaşmış büyük kentin havası onu sarsıyor ve keyfini kaçırıyordu. Günler geçiyordu. Bir gün bu bir mutluluk umudu belirir gibi oldu. Breistrasse ve Mengstrasse'de oturanların boşuna bekledikleri bir mutluluk haberi. 1859 yılı başından kısa bir süre sonra bu bekleyiş gerçekleşti. Tony ikinci kez anne olacaktı. Çocuksu, neşeli ve önemsediği söylemlerle dolu mektuplarında uzun zamandır görülmeyen bir sevinç hali göze çarpıyordu. Yaz tatillerini Baltık Denizi kıyılarında geçirmeye başlayan bayan konsül, yaz boyunca kızından uzakta kalacak olmasına çok üzülmüş, ''Tanrı yardımını senden esirgemez kızım.'' diye yazmıştı. Fakat Tom ve Gerda doğacak bebeğin vaftiz töreninde hazır bulunacaklarını bildirdiler. Saygın bir karşılama için Tony'nin kafasında binbir türlü plan vardı. Zavallı Tony. Ne yazık ki bu karşılama çok hüzünlü olacaktı. Çiçekler, konfetiler ve çikolatalarla kutlamayı hayal ettiği vaftiz töreni hiç yapılamayacaktı. Çünkü küçük kızı dünyaya gelmesinden sadece 15 dakika sonra öldü. Doktoru o küçücük ve zayıf bedeni yaşatmak için elinden gelen çabayı göstermişti ama yaşatamamıştı. Konsul bu Denbrock ve eşi Münih'e geldiklerinde Tony'nin sağlık durumunun iyi olmadığını gördüler. İlk doğumundakinden çok daha ağır bir doğum sonrası dönem geçiriyordu. Sinirlerinin zayıflığı yüzünden daha önceleri de ara sıra ciddi biçimde rahatsızlık veren midesi hiçbir şey kabul etmiyordu. Fakat Tony sonunda iyileşti ve bu Denbrock'lar hiç olmazsa biraz rahatlamış olarak ayrıldılar Münih'ten. Çünkü kaygı verici başka şeyler de yok değildi. Her şeye gözleriyle tanık olmuşlardı. Ortak acılarının bile karı kocayı birbirine yaklaştıramadığı Bay Konsül'ün gözünden hiç kaçmamıştı. Permaneder'in çocuğun yaşamamasına üzüldüğüne kuşku yoktu. Gerçekten çok sarsılmış görünüyordu. Yavrularının cansız bedeni karşısında şişmiş gözlerinden boşalan yaşlar yanaklarından aşağı doğru akarak o fırça gibi sert bıyıklarını ıslatmıştı. Defalarca derin derin iç çekerek ''Tanrım ne büyük bir felaket, ne büyük felaket bu'' demişti. Fakat Tony'nin düşüncesine göre bu onun rahatını yaşamasına pek de engel olmamıştı. Kısa bir süre sonra akşamları yine o ünlü bir ahaneye Hofbrauhaus'a giderek üzüntüsünü unutmuş ve ''Tanrım bu ne büyük felaket böyle feryadını içine gömerek'' yazgısına rahat, iyi niyetli, biraz somutkan ve biraz da aptalca olan bir yazgıya boyun eğerek sorumsuzca yaşamaya devam etti. Fakat o günden beri Tony'nin mektuplarındaki umutsuzluk ve yakınma tonu hiç kaybolmadı. ''Ah sevgili anneciğim'' diye yazıyordu mektubunda. ''Başıma neler geldi neler. Önce gürünlih ve iflas olayı. Sonra Permaneder'in işi bırakması ve sonra da çocuğumun ölümü. Bütün bu felaketleri hak edecek ne yaptım ben? Konsul Budenbrock kız kardeşinin eve yazdığı mektuplardaki bu tür şeyleri okuyunca gülümsemeden edemiyordu. Çünkü her bir satırında gizli acıya rağmen yine de insana tebessüm ettiren çocuksu bir gurur, bir kendini beğenmişlik hali seziliyordu. Kız kardeşi Tony'nin Madame Grünlich olarak da Madame Permaneder olarak da hep çocuk kalacağını başından geçen bunca şeylere rağmen olanları çocuksu bir ciddiyetle ama her şeyden önce çocuksu bir dirençle karşıladığını biliyordu. Tony bütün bu acıları hak edecek ne yaptığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Annesinin dindarlığıyla zaman zaman alay ediyor olsa da bu dünyada yapılan iyiliklerin karşılık kalmayacağına ve Tanrı'nın adaletine yürekten inanıyordu. Zavallı Tony, ikinci çocuğunun ölümü başına gelen ne ilk ne de son darbe olacaktı. 1859 yılı sona ererken çok korkunç bir olay oldu. Kısım 9. Kasım ayının sonlarına doğru bir sonbahar günüydü. Gökyüzü pusluydu ve kar yağacak gibiydi. Güneş kayan kara bulutların arasından bir çıkıyor bir kayboluyordu. Liman kentindeki kilisenin kalın duvarlarının çevresinde keskin bir kuzeydoğu rüzgarının ıslık çalarak estiği ve soğuk algınlığına yakalanmanın işten bile olmadığı soğuk günlerden biriydi. Konsul Thomas Budenbrock öğleye doğru kahvaltı odasına girdiğinde annesi gözlüğünü takmış masanın başında bir kağıdı okuyordu. Bayan konsül oğlunun yüzüne baktı ve kağıdı ona göstermek istemiyormuş gibi iki eliyle yana iterek ''Tom, sakın korkma'' dedi. ''Pek hoş bir haber değil. Anlayamıyorum. Berlin'den geliyor. Bir şeyler oldu herhalde.'' ''Söyleyin lütfen'' dedi Thomas. Yüzünün rengi değişti ve bir an şakaklarındaki kaslar iyice belirginleşti. Dişlerini sımsıkı sıkmış, üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. ''Söyleyin lütfen şu hoş olmayan haberi. Bekletmeden söyleyin lütfen.'' demek istiyormuş gibi son derece kararlı bir tavırla keskin bir el hareketi yaptı. Açık kaşlarını çatıp uzun bıyıklarının ucundan parmağıyla yavaşça çekerken kağıtta yazılı olanları ayakta okudu. Bu bir telgraftı ve şöyle yazıyordu. Birden telaşlanmayın. Erika ile birlikte hemen geliyorum. Her şey bitti. Bahtsız kızınız Anthony. Konsul Budenbrock büyük bir öfkeyle hemen, hemen dedi ve başını hızlı hızlı sallayarak annesine baktı. Bu hemen sözcüğü de ne demek? Öylesine bir söylem işte Tom. Hiçbir anlamı yok. Herhalde ilk fırsatta ya da buna benzer bir şey de söylemek istedi. Peki ama neden Berlin'den? Tony'nin Berlin'de ne işi olabilir ki? Neden gitmiş Berlin'e? Bilmiyorum Tom. Ben de bir anlam verebilmiş değilim. Telgraf 10 dakika önce geldi. Bir şeyler oldu herhalde. Ama ne olduğunu anlamak için biraz beklememiz gerekecek. Tanrı'nın yardımıyla her şey yeniden düzelecektir. Otur oğlum, bir şeyler ye. Thomas Budenbrock oturdu ve ne yaptığının farkında olmadan kocaman bardağına porter birası doldurdu. Her şey bitti diye tekrarladı. İşte bizim Anthony. Hep o çocuksu davranışlar. Sonra sessizce yemeğini yedi ve birasını içti. Bir süre sonra Bayan Konsul Budenbrock sordu. Acaba Bay Permaneder'le bir şeyler mi geçti aralarında Tom? Konsul Budenbrock başını kaldırıp annesinin yüzüne bakmadan yavaşça omuzlarını silkti. Kapıdan dışarı çıkarken kapı tokmağını tutup şöyle dedi. Evet anne, gelmesini bekleyelim. Gece yarısı gelip seni yataktan kaldırmamak için yarın gündüz gözüyle gelecektir. Lütfen beni haberdar et. Bayan Konsul Budenbrock her saat kızının gelmesini bekliyordu. Geceyi çok tedirgin geçirmişti. Çıngırakla ara kattaki yan odada yatan Ida Jungmann'ı çağırdı ve biraz şekerli su istedi. Uzunca bir süre yatağın içinde oturup el işi işledi. Ertesi gün öğle sonuna kadar devam etti bu korkunç bekleyiş. İkinci kahvaltı sırasında Thomas, Tony gelecekse ancak ikindi üstü saat 3:33 geçe Bücher üzerinden gelir dedi. Bayan konsül o saatte doğa manzaralı tablolar odasında pencerenin önüne oturmuş, siyah deri kaplı kapağına altın yaldızlı hurma dalı basılı bir kitabı okuyordu. Hava yine dünkü gibiydi. Soğuk, pus ve rüzgar vardı. Tel kafesin arkasındaki dökme demir soba çıtır çıtır yanıyordu. Yaşlı bayan Budenbrock ne zaman bir tekerlek sesi duysa irkilip hemen sokağa bakıyordu. Saat 4 oldu ve bayan Budenbrock dikkatini başka şeylere verip kızını neredeyse unuttuğu bir anda zemin katta bir hareketlenme oldu. Hemen pencereye uzandı. Kenarı dantel işlemeli mendiliyle camdaki yağmur damlalarını sildi. Gerçekten de bir araba duruyordu evin önünde ve birisi merdivenden yukarıya doğru çıkıyordu. Bayan Budenbrock yerinden kalkmak için her iki eliyle koltuğunun kollarına tutundu. Fakat sonra aklına daha başka bir şey geldi ve tekrar yerine oturdu. Hay Allah der gibi bir ifadeyle başını kapıya doğru çevirdi ve koşar adımlarla kendisine doğru gelen kızına baktı. Erika Grünlich de Ida Jungmann'ın elinden tutmuş camlı kapının girişinde bekliyordu. Bayan Permaneder üstünde yakası kürklü bir pardösü ve başında da tüllü bir fötr şapka vardı. Solgun ve sarsılmış görünüyordu. Gözleri kıpkırmızı olmuştu ve küçükken ağladığında olduğu gibi üst dudağı titriyordu. Kollarını kaldırdı, tekrar bıraktı ve sonra annesinin önünde diz çöküp yüzünü yaşlı kadının eteğinin kıvrımları arasına bırakarak acı acı hıçkırmaya başladı. Bütün bunlar Tony'nin Münih'ten apar topar ve soluk soluğa uzaklaştığı izlenimini veriyordu. Bir kurtuluş olarak geldiği evlerinde annesinin dizlerinin dibinde pek bitkin görünüyordu. Bayan konsül bir an sustu. Sonra tatlı bir serzenişle "Tony" dedi ve Bayan Permaneder'in saçlarından tutturduğu büyük iğneyi şapkasından özenle çıkardı. Şapkayı pencerenin kenarına koydu ve kızının açık kumral gür saçlarını sevgiyle okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. "Ne var kızım, ne oldu?" Ama sabırlı olması gerekiyordu, zira yanıt epeyce geç geldi. Bayan Permaneder, "Anne, anneciğim" diyebildi güçlükle, başka bir şey de söyleyemedi. Bayan Konsul Budenbrock başını camlı kapıya çevirdi, bir eliyle kızının başını okşarken öteki elini de parmağını ağzına koymuş, girişte ürkek ürkek bekleyen torununa uzattı. "Gel yavrum, gel yanıma da günaydın de. Büyümüş ve pek de güzelleşmişsin. Tanrı'ya şükürler olsun. Kaç yaşındasın şimdi Erika?" "13 büyük anne." "Tanrı korusun, koskoca bir bayan." Bayan Budenbrock Tony'nin başının üstünden eğilerek küçük kızı öptü ve şöyle dedi. "Haydi şimdi İda'yla git güzel çocuğum. Biraz sonra hep birlikte yemek yiyeceğiz. İzin ver de şimdi annenle biraz hasret giderelim." Anne ve kız baş başa kaldılar. "Tony, sevgili kızım, ağlamayı bırakmayacak mısın? Bak kızım, Tanrı bizi bir sınavdan geçiriyorsa bunu sükunetle karşılamalıyız. Kötü kaderine razı ol" diye yazar İncil'de. "Önce yukarıya odana çıkıp biraz dinlenip kendine geldikten sonra mı inmek istersin aşağıya? Bizim iyi kalpli Jungman odanı hazırladı. Telgrafın için teşekkür ederim. Doğru söylemem gerekirse bizi çok korkuttun." Konuşmayı kesti, zira etekliğinin kıvrımları arasından boğuk boğuk ağlama sesleri yükseliyordu. 35. ayrımın sonu. Sayfa No. 329. Devamı 36. ayrımdan.